Ayrım 27.
Sari elinde bir sopayla evinden çıktı ve güneye, tuğlacıların evlerine yürüdü. Musa onu uzaktan izledi. Sari'nin Abner'in kapısını yarı açık evine girdiğini gördü. Az sonra inleme sesleri duyuldu. Musa koştu, eve girdi ve yarı karanlıkta Sari'nin Abner'i sopayla dövdüğünü gördü. Zavallı adam, evin toprak tabanına yıkılmış, elleriyle yüzünü korumaya çalışıyordu. Musa Sari'nin elinden sopayı aldı, olanca gücüyle kafasının arkasına vurdu. Ensesinden kanlar akan Mısırlı yere yığıldı. Sari, kalk ve çek git. Adamın yerinden kımıldamadığını gören Abner sürünerek onun yanına gitti. Musa, sanki ölmüş gibi. Olanaksız, o kadar hızlı vurmadım. Nefes almıyor. Musa diz çöktü, elleri bir cesede dokundu. Bir adam öldürmüştü. Sokak sessizdi. Abner, kaçmalısın dedi. Şayet polis seni yakalayacak olursa. Sen beni savunursun Abner. Hayatını kurtardığımı söylersin. Bana kim inanır? Suç ortağı oluruz. Git, hemen git. Büyük bir çuvalın var mı? Evet, aletlerimi koyduğum bir çuval var. Ver onu bana. Musa, Sari'nin cesedini çuvalın içine soktu ve omuzlarının üzerine aldı. Cesedi kumluk bir yere gömecek, sonra da boş bir villada saklanarak ne yapması gerektiğini düşünecekti. Polis devriyesinin köpeği alışılmadık bir ses çıkardı. Aslında sakin olan köpek tasmasını koparacak gibi çekiyordu. Köpeği tutan polis tasmayı çözdü. Köpek kentin sınırındaki kumlu bölgeye doğru olanca hızıyla koştu. Köpek gözü dönmüşçesine toprağı kazmaya başladı. Polisler yaklaştılar. Önce bir kol, sonra bir omuz, sonra da köpeğin topraktan çıkardığı ölünün yüzünü gördüler. Polislerden biri, ben bunu tanıyorum dedi. Bu Sari. Kralın ablasının kocası mı? Evet, ta kendisi. Bak, ensesinde kurumuş kan var. Cesedi tümüyle çıkardılar. Hiç kuşku yoktu. Sari yediği bir darbe sonucu ölmüştü. Musa bütün gece bir Suriye ayısının kafesinde dönmesi gibi yatağında döndü durdu. Böyle bir aşağılık herifin cesedini saklamaya çalışmak ve kendisini aklayacak olan adaletten kaçmakla hata ettiğini düşünüyordu. Ama ya Abner'in korkuları ve kuşkuları? Sonuçta ikisi de Yahudiydi. Musa'nın düşmanları gözden düşmesini sağlamak için bu faciayı kullanacaklardı. Ramses bile ona karşı olacak ve acımasız bir sertlik gösterecekti. Ancak orta bölümü tamamlanmış olan villaya birinin girdiğini anladı. Polisler onu bu kadar çabuk mu bulmuştu? Dövüşecek, onların eline düşmeyecekti. Musa, Musa, benim Abner, buradaysan ortaya çık. Musa çıktı. Benden yana tanıklık yapar mısın? Polis Sari'nin cesedini buldu. Seni cinayetle suçluyorlar. Beni kim ihbar etti? Komşularım, seni görmüşler. Ama onlar da bizim gibi Yahudi. Abner başını önüne eğdi. Benim gibi onlar da devletle başlarının belaya girmesini istemiyorlar. Kaç Musa, artık senin için Mısır'da gelecek yok. Musa isyan etti. Kralın şantiyesinin baş gözetmeni, gelecekte iki ülkenin başbakanının katil ve kaçak duruma düşmesi olacak şey miydi? Birkaç saat içinde doruktayken uçurumun dibine düşmek. Yoksa inancını sınamak için Tanrı mı onu bu felaketin altında eziyordu? İnançsız insanların yaşadığı bu ülkede boş ve konforlu bir hayat sürdürmektense ona özgürlüğü sunuyordu. Gece gidiyorum. Elveda Abner. Musa tuğlacıların mahallesinden geçti. Taraftarlarını onunla birlikte gelmeleri için ikna edeceğini umuyordu. Önce bir kabile kuracaklar, öteki Yahudileri de yanlarına çekeceklerdi. İlk yurtları çöl ortasında, kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde olsa da fark etmeyecekti. Önemli olan örnek olmaktı. Ne pahasına olursa olsun örnek olması gerekiyordu. Birkaç lamba parlıyordu. Çocuklar uyuyor, ev hanımları dedikodu ediyorlardı. Kapı sundurmasında oturan erkekler ise yatmaya gitmeden önce sıcak bir bitki özü içiyorlardı. Dostlarının oturduğu küçük sokakta iki adam dövüşüyordu. Yaklaşınca onları tanıdı. En ateşli iki taraftarı. Bir tabure için birbirlerini hırsızlıkla suçluyorlardı. Musa onları ayırdı. Sen ha, ufak bir şey için çatışmayı bırakın ve benimle gelin. Mısır'dan çıkalım ve gerçek yurdumuzu bulmak için arayalım. İki Yahudinin yaşlı olanı Musa'ya ters ters bakarak, "Seni bizim prensimiz ve yol göstericimiz olarak kim seçti ki?" diye sordu. "Şayet sana boyun eğmezsek Mısırlıyı öldürdüğün gibi bizi de öldürecek misin?" Yüreğinden vurulan Musa dondu kaldı. İçindeki düş paramparça olmuştu. Artık o herkesin terk ettiği kaçak bir katilden başka bir şey değildi. 59. Ramses Sarı'nın cesedini görmek istedi. Pi Ramses'in resmen açılışından sonra işlenen ilk cinayetti bu. Seramana, "Bu bir cinayet majeste," diye kanaatını belirtti. Ensesine çok sert bir sopayla vurulmuş. "Ablama haber verildi mi?" "Ameni bu işi üzerine aldı." "Suçlu tutuklandı mı?" "Majeste, bu tereddüdün ne anlama geliyor? Kim olursa olsun yargılanacak ve mahkum edilecek." "Suçlu Musa." "Saçma. Tanıkların verdiği ifadeler kesin. Tanıkları dinlemek istiyorum. Hepsi Yahudi. Başlıca tanık Abner adında bir tuğla ustası. Olayı gözleriyle görmüş. Nasıl olmuş?" "Dövüşle başlamış ama sonu kötü bitmiş. Musa ile Sari uzun süreden beri birbirlerinden nefret ediyorlardı. Benim soruşturmama göre daha önce Tebde'de kavga etmişler. Ya bu tanıklar yanılıyorlarsa, Musa bir katil olamaz." "Polis katipleri tanıkların yazılı ifadelerini almışlar. Hepsi de ifadelerini doğrulamışlar. Musa kendini savunacaktır." "Hayır majeste, çünkü kaçtı." Ramses, Pi Ramses'teki bütün evlerin aranmasını emretti. Ama bu araştırmalar hiçbir sonuç vermedi. Atlı polisler Delta'ya dağılıp birçok köylüyü sorguya çektiler. Ama Musa'nın izine rastlamadılar. Kuzeydoğu sınırındaki gözcülere kesin talimatlar verildi. Ama çok geç kalınmış değil miydi? Kral durmadan raporlar istiyor, ancak Musa'nın izlediği yol hakkında hiçbir kesin bilgi elde edemiyordu. Akdeniz yakınlarında bir balıkçı köyünde mi, yoksa güneye giden bir gemide mi saklanıyordu? Belki de her şeyden elini eteğini çekmiş olarak taşradaki bir tapınağa sığınmıştı. Nefertari, "Bir şeyler yemelisin," dedi. "Musa'nın kaybolmasından beri doğru dürüst yemiyorsun." Kral karısının ellerini sevgiyle sıktı. "Musa çok yorgundu. Herhalde Sari onu tahrik etti. Burada, benim yanımda olsaydı durumu mutlaka açıklamış olurdu. Kaçmış olması aşırı yorgun bir insanın hatası." "Bu kaçış vicdan azabı çektiğinin bir kanıtı olamaz mı?" "Ben de bundan korkuyorum." "Ramses, köpeğin çok üzgün. Onu önemsemediğini sanıyor." Ramses köpeğinin dizlerine oturmasına izin verdi. Köpek efendisinin yanaklarını yaladıktan sonra başını omzuna dayadı. Ramses'in 3 yıllık hükümdarlık dönemi harika geçmişti. Luxor görkemli bir biçimde büyütülmüş, milyonlarca yılın tapınağının inşaatına başlanmış, yeni başkentin açılışı yapılmış ve Nubya'da huzur sağlanmıştı. Fakat birdenbire korkunç bir çatlak belirmişti. Musa olmadan Ramses'in kurmaya başladığı dünya çökerdi. Nefertari mırıldanır gibi, "Beni de ihmal ediyorsun," dedi. "Bu acıyla başa çıkabilmen için sana yardım edemez miyim?" "Elbette. Sadece sen yapabilirsin bunu." Şenar ile Ofir, Pi Ramses'in giderek canlanan limanında buluştular. Gemilerden besin maddeleri, kap kacak ve yeni başkentin ihtiyacı olan çok sayıda malzeme boşaltılıyordu. Gemiler eşek, at ve sığır getiriyordu. Buğday siloları doluyor, nadide şaraplar mahzenlere depolanıyordu. Memphis ve Teb'de olduğu gibi burada da toptancı tüccarlar topluluğu ateşli pazarlık çekişmeleriyle canlanıyordu. Başkentin ihtiyaçlarını sağlama konusunda herkes ön sırayı kapmak için birbirleriyle yarışıyordu. Ofir, "Musa bir adam öldürüp kaçtı. Bu olay sizi pek üzmüşe benzemiyor. Onun hakkında yanılmıştın. O asla taraf değiştirmezdi. Yaptığı bu çılgınlık Ramses'i çok değerli bir müttefikten yoksun bıraktı. Musa samimi bir insandı. Tek Tanrı'ya inancı geçici bir heves değildi. Düşünceden çok eylem önemlidir. Musa'ya bir daha hiç ortaya çıkmayacak ya da tutuklanıp mahkum edilecek. Yahudileri yönlendirme olanağı kalmadı. Yıllardan beri Aton'a inananlar felaketlere karşı savaşmaya alıştılar. Gene devam edecekler. Bize yardım edecek misiniz? Bu konuya dönmeyelim. Sizin somut önerileriniz nedir?" "Her gece kralla kraliçenin üzerinde durdukları temeli yavaş yavaş çökertiyorum. Bugün Ramses gücünün doruğunda. milyonlarca yılın tapınağının varlığından haberiniz yok mu? Ramses'in başladığı hiçbir şey tamamlanmadı. Onun zayıf noktasını bulmak ve açılacak ilk gedikten içeri dalmak bize kalıyor. Büyücünün soğukkanlı tavrı Şener'i etkiledi. Şayet Hititler projelerini uygulayacak olurlarsa Ramses'in kaosu onlarla girişeceği savaşta zayıflayacaktı. Ve bir de Ramses içeriden saldırıya uğrarsa kral ne denli güçlü olursa olsun görünür ve görünmez güçlerin altında çöküp gidecekti. Eylemlerinizi artırın Ofir. Çünkü bu yaptığınız hizmetleri unutmayacağım. Steo ile Lotus, P. Ramses'te yeni bir laboratuvar kurmaya karar vermişlerdi. Yepyeni bürosuna yerleşen Ameni gece gündüz çalışıyordu. Tuya saray halkının neden olduğu bin bir sorunu çözüyor, Nefertari din ve protokolle ilgili görevlerini yerine getiriyordu. Güzel İset ile Necem, küçük kıhanın eğitimiyle ilgileniyorlardı. Meritamon serpilip boylanıyordu. Kahyarom mutfaklardan şarap mahzenlerine, şarap mahzenlerinden sarayın yemek salonuna koşuyordu. Seramana güvenlik yöntemlerini giderek daha geliştiriyordu. Pi Ramses'teki yaşam uyumlu, patırdıdan uzak görünüyordu. Ama Ramses, Musa'nın yokluğuna dayanamıyordu. Aralarındaki fikir ayrılığına rağmen, Musa'nın gücü, krallığını yeniden yapılandırmasını sağlayan bir lütuf olmuştu. Musa kaçmıştı kaçmasına, ama ruhunun büyük bir bölümünü bu kentte bırakmıştı. Son görüşmeleri, arkadaşının şeytani güçlerin kurbanı olduğunu ve bilincinde olmadığı bağlarla tutsak edildiğini kanıtlıyordu. Musa'yı büyülemişlerdi. Kollarında papirüs yüküyle görünen Ameni, acele adımlarla toplantı salonunda bir aşağı bir yukarı dolaşan Ramses'e doğru yürüdü. Az önce aşağı geldi, seni görmek istiyor. Gelsin. Kenarları kırmızı şeritlerle süslenmiş, zarif, soluk yeşil elbisenin içinde çok rahat görünen genç diplomatın modayı tanıtmada üstüne yoktu. Erkek zarafetinin tek temsilcisi olduğu halde bugün her zamanki halinden daha az canlı olduğu hissediliyordu. Pi Ramses'in açılışında bulunmayışın beni çok üzdü. Bakanım beni temsil ediyordu majeste. Neredeydin Ayşe? Memphis'teydim. Muhbirlerimden haberleri topladım. Şenar bana Orta Suriye'de Hititlerin bir kışkırtma girişiminde bulunduğundan söz etti. Bu bir kışkırtma girişimi değil. Üstelik Orta Suriye'de tek ilgi alanları değil. Ayşe'nin sesinde yumuşak bir ifade yoktu. Sevgili kardeşimin olayı fazla ciddiye aldığını ve kendi önemini abartmaya çalıştığını sanıyordum. Keşke öyle olsaydı. Güvenilir haberleri incelerken Hititlerin Kenan ülkesini ve bütün Suriye'yi kapsayan bir hareketi başlattıkları kanaatine vardım. Belki Lübnan limanları da tehdit altındadır. Oradaki askerlerimize karşı doğrudan bir saldırı olmuş mu? Henüz böyle bir şey yok. Ama tarafsız gibi kabul edilen köylerle bu köylere ait tarlalara el konmuş. Şu ana kadar sadece görünürde sert olmayan idari önlemler söz konusu. Gerçekte Hititler bizim korumamız altında olan ve bize vergi ödeyen bölgeleri kontrolleri altına aldılar. Ramses bir sehpanın üzerine açılan yakın doğu haritasının üzerine eğildi. Hititler ülkemizin kuzeydoğusundaki istila koridorundan iniyorlar ve hedefleri doğruca Mısır. Acele verilmiş bir karar bu majeste. Peki öyle değilse bu saldırının amacı ne? Araziyi işgal etmek, bizi yalnız bırakmak, halkı şaşkına çevirmek, Mısır'ın saygınlığını zayıflatmak, birliklerimizin moralini bozmak. Amaç hiçbir zaman eksik olmaz. Senin düşüncen? Majeste, Hititler savaş hazırlığındalar. Ramses öfkeli bir hareketle Anadolu Krallığı'nın üzerini kırmızı mürekkeple çizdi. Bu ulus sadece öfkeyi, kanı ve şiddeti seviyor. Yerle bir edilmedikçe bütün uygarlıkları tehdit edecekler. Diplomasi çok eski bir araç. Babanın pazarlık ettiği Kadeşli bir sınır bölgesi biliyorum. Ama Hititler hiçbir anlaşmaya saygı göstermiyorlar. Onların hareketleri hakkında her gün rapor istiyorum. Aşağı eğildi. Karşısında düşüncelerini açıklayan bir arkadaş değil, emreden bir firavun vardı. Musa'nın cinayetle suçlandığını ve kaybolduğunu biliyor musun? Musa mı? Ama bu çok saçma. Sanırım bir komploya kurban gitti. İşgalini korumamız altındaki devletlere gönder. Bul onu aşağı. Nefertari sarayın bahçesinde lavta çalıyordu. Sağında içinde tombul ve pembe yanaklı bebeğinin uyuduğu beşik vardı. Solunda kıha. Katip gibi bağdaş kurmuş masal okuyordu. Masalda korkunç şeytanları, yenen bir büyücünün başarıları anlatılıyordu. Önünde Ramses'in bir gün önce diktiği ılgın ağacını topraktan çıkarmakla meşgul olan köpeği vardı. Ön ayakları ile bir çukuru kazarken kendisini öylesine işine kaptırmıştı ki kraliçe onu azarlamaya kıyamadı. Köpek birden durdu ve bahçenin kapısına doğru koştu. Sevinç havlamalarıyla zıplayarak efendisinin gelişini selamlıyordu. Nefertari, Ramses'in yürüyüşünden kızgın olduğunu anladı. Kalktı ve ona doğru yürüdü. Yoksa Musa... Hayır, hayatta olduğundan eminim. Yoksa annen olmasın bu sıkıntının nedeni? Tuya gayet iyi. Peki üzüntünün nedeni? Mısır Nefertari, düşler yıkılıyor. Barışla beslenen, her gün mutluluğun tadını çıkaran başarılı bir ülkenin düşü. Kraliçe gözlerini kapadı. Savaş mı? Bana kaçınılmaz gibi geliyor. Gideceksin demek. Orduya benden başka kim komuta edebilir? Hititlerin daha fazla ilerlemesine göz yummak, Mısır'ı yok etmek demektir. Küçük Kıha kitabı okumasına devam etmeden önce kralla kraliçeye bir göz attı. Meritamon sakin sakin uyuyordu. Köpek ise çukurunu derinleştirmeye devam ediyordu. Nefertari sessiz bahçede Ramses'e sarılmıştı. Uzakta bir ibis tarlaların arasından yükseldi. Savaş bizi ayırıyor Ramses. Bu felaketin üstesinden gelmek için gereken cesareti nereden bulmalı? Her ne olursa olsun bizi birleştiren ve sonsuza kadar birliğimizi koruyacak olan sevgimizdir. Benim yokluğumda sen kraliçe olarak bu firuze kentin üzerinde hükümdarlık edeceksin. Nefertari ufka baktı. Doğru söylüyorsun dedi. Kötü düşüncelere yer vermemek gerekiyor. Büyük ibis görkemli bir biçimde batan güneşin aydınlattığı kralla kraliçenin üzerinden uçtu gitti. Kitabın sonu. 30 Nisan 1999.